Merhaba sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan, Gazali Mektebi programından bir kez daha sizleri sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy, daimi konuğumuz Doktor Mehmet Büyükmutlu Beyefendi hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk Safa kardeşim, teşekkür ederim.
Sevgili hocam, geçtiğimiz haftaya kadar sabır konusunu gündeme almıştık, masaya yatırmıştık sabırla alakalı. Belki 5-6 programdır bir ilerleme kaydetmiştik. Burada sabra bir virgül koyup daha sonra sabırdan merdivan olmak üzere şu an 3 aylara girmiş bulunuyoruz.
Evet.
Müslümanlar için füyuzat kapılarının açıldığı, manevi bir iklimin başladığı, yeni bir dönemin kapıları aralandı.
Elhamdülillah.
Dolayısıyla 3 aylar boyunca bu manevi füyuzatın sirkülasyonda olduğu bir dönemde Müslümanlar olarak bizler neler yapabiliriz, neler yapmalıyız? Bu gibi sorular her zaman gündemimizde oluyor. Biz Gazali Mektebi programında olduğumuz için konuya yine Gazali zaviyesinden, Gazali penceresinden nasıl bakabiliriz acaba? Bu yönüyle size tevdi etmiş, size yöneltmiş olalım biz. Sorumuzu Gazali 3 aylara, 3 aylardaki Müslümanın durumuna nasıl bir yaklaşım sergiler, neler söyler, siz neler söylersiniz? Tekrar hoş geldiniz, buyurun.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvalul kerim ve ba'd. İmam Gazali tam da bahsettiğiniz şekliyle bu ayları, bu günleri, bu dönemleri bir tüccarın ticaret yapmak için ve yüksek miktarda kar elde etmek için, kısa vadede uzun süreli işler yapabilmek için gayret sarf ettiği ve ticaretini kar elde edebilecek şekilde mallarını, emtiasını sergilediği ve nihayetinde büyük gelir elde ettiği, kazanım elde ettiği kazanç dönemleri, mevsimleri olarak değerlendiriyor. Ve şöyle söylüyor, bir tüccar nasıl ki malını nerede ve hangi fiyata, kimlere satacağını bilirse Müslüman da bu dönemleri şöyle değerlendirmelidir ve bu ayları, bu günleri bir kimsenin ahirette kısa vadede 3 ay gibi bir süre içerisinde, belki içerisinde Kadir Gecesi'ne denk gelmek suretiyle, Beraat Kandili'ne, Beraat Gecesi'ne, Miraç Kandili'ne, Miraç Gecesi'ne denk gelmek suretiyle bunları hakkıyla ihya etmek, değerlendirmek suretiyle ahirette bu kısacık dönemlerde, ahirette belki ebedi mutluluğu ve ebedi saadeti Allah Teala'nın sevgili bir kulu olarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olarak, onunla ve alimlerle, salihlerle, şehitlerle, ashab-ı kiram efendilerimizle komşu olarak değerlendirebileceği ve böyle bir letafete, böyle bir lütfa, ikram ve ihsana nail olacağı şekilde değerlendirmesi gerekir diye bunu bir ticaret olarak değerlendirir. Nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi ahiret bizim dünyada ektiğimiz tarlanın elde ettiğimiz mahsullerini ifade ediyor. Ahiret bir mahsul elde etme yeri ise onun tarlası dünyadır. Dünya bir ticarethanedir. Kârı da nihayetinde ahirette Allah Teala tarafından tarafımıza tevdi ve teslim edilecektir zaviyesinden bir yaklaşım sergiliyor. Bundan dolayı İmam Gazali insanoğlunu yaratılış gerçeğini de göz önünde bulundurmak suretiyle şöyle ifade ediyor. Bu alem insanoğlu için bir yolculuk güzergahıdır. Bir seferden ibarettir bu alem. Bu seferin ilk yolculuğu ve ilk durağı, ilk menzili daha doğrusu beşiktir. Son durağı ise kabirdir ama bir Müslümanın asıl vatanı cennettir. Belki de Allah korusun bir insanın asıl vatanı cehennem olacaktır.
Olamaz.
Çünkü iman etmeden, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demeden ömrünü tamamlayan bir kimsenin gideceği ve ebedi olarak kalacağı yer cehennemdir. Halidine fiha ebeda buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de. Ama bir Müslüman için men kale la ilahe illallah dehalel cennet buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde. La ilahe illallah diyen bir kimse nihayetinde cehennemde Allah korusun çekeceği bir ceza ve azap varsa ömrünün de sonunda bu azaptan sonra Müslüman olarak öldüğü için cennete girecektir buyuruyor. Buradan hareketle İmam Gazali rahmetullahi aleyh de insanoğlu bu alemde bir sefer üzeredir. Misafirdir yani. Birçok hadis-i şerifte vurgular bunu Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. İlk durağımız beşiktir. Ana karnından beşe uzanan. Son durağı ise kabirdir ama bir Müslümanın yurdu dünya değildir. Bir Müslümanın yurdu, vatanı cennettir diyor. Sezai Karakoç merhum da sürgünler ülkesinden başkentler başkentine diye yazdığı şiirde de hakeza bunu söylüyor. Sürgünler ülkesi dünyadır. Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennete başlayan yolculuğunun o konulan yasağı ihlal etmeleri, bir hata ve zelle sebebiyle cennetten çıkıp dünyaya sürgün edilmelerini ve nihayetinde Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak öldüğünde ise başkentler başkentine, yani tekrar cennete girmeyi Müslüman için süreç ve serüven olarak değerlendirdiğimizde cennette başlayan Ademoğlunun bir süreci var. Dünyada devam eden bir yolculuk var. Nihayetinde vatan olarak tekrar asıl menzilimize, bizim dünya hayatındaki yolculuğumuzun ilk başladığı durak olan cennete giden bir süreç var. Başkentler başkentine, sürgünler ülkesinden devam eden bir serüvenimiz var. İmam Gazali rahmetullahi aleyh de bunu ifade ediyor. Seferdeyiz. Son durağımız her ne kadar kabir olsa da vatanımız cennettir. Vatana ulaşma gayesindeyiz diyor. Bu ömrün değerlendirecek olursak diyor, şöyle bir tasavvur ortaya çıkıyor İmam Gazali'de, şunlar söylüyor. Alem bir seferden ibarettir. Vatan cennettir. Bu bize verilen ömür, ecel, bu yolculuktaki mesafelerdir. Seneler, geçen her bir sene bu seferin, bu yolculuğun merhaleleridir. Aylar ve günler bu yolculuğun kilometreleri ve metreleridir. Nefeslerimiz bu yolculukta attığımız adımlardır. Şayet bir insan bu yolculukta, geçen senelerde ve harcadığı ömürde itaat ile, Allah Teala'ya hakkıyla yapmış olduğu kullukla bu ömrünü tezyin ediyorsa, bu kişinin temel azığıdır. İtaat bu yolculukta insanoğlunun elde edebileceği ve nihayetinde vatanına ulaşmada kullanacağı azıktır. Vakitler bu ömür sermayesinde insanın ana parasıdır, yani temel sermayesidir. Allah korusun, şehvet ve art niyetler, su-i niyetler, su-i kaslar bu yolculukta yol kesen eşkıyalardır. İnsanın ömrünü, insanın ahiretini belki de heba edecek olan şehvetler, art niyetler, kötü niyetler, kötü ameller ve fiiller bu yolculukta insanın yolunu kesen eşkıyalardır. Allah Teala'ya ve Darul İslam'ı, Darul Selam'ı kazanmak ve asıl maksada ulaşmak için, Allah Teala'nın nurunu ve cemalini görmek için elde etmeye çalıştığımız vatan, yani cennetteki asıl kazancımız ise, esas sermaye ve esas kazanç ise Allah Teala'yı cennette cemaliyle müşerref olarak görmektir diyor. Böyle bir tasavvur yapıyor. Bir kimseyi ise bu yolculukta hüsrana uğratacak ve Allah korusun azaba götürecek, cehenneme götürecek olan şey ise bu yolculukta Allah Teala'nın rızasından uzaklaşması, onun emirlerine ittiba etmek yerine onun emirlerinden yüz çevirmesi, nehyettiklerinden kaçınmak yerine nehyettiklerini sanki helalmiş ve meşruymuş gibi yapmaya çalışması, ömür sermayesinde insanın yolunu kesen, ayağına bağ olan ve Allah Teala'dan uzaklaştıran, hafizanallah, ahirette de husrana uğratacak olan unsurlardır, hususlardır diyor. Bunu İmam Gazali nerede söylüyor? Biz giriş yaparken siz takdim ettiniz, Allah razı olsun. Tertibul evradi ve tafsilu ihya'il leyl. Gecelerin ihya edilmesi, evradu ezkarın belirli dönemlere, belirli günlere, gün içerisinde belirli saatlere tayin ve tanzim edilmek suretiyle o vakitlerde vakitlerin bereketini elde etmek maksadıyla Allah Teala'yı zikirle, fikirle, tefekkürle ve nihayetinde marifetullah'a ulaşmak suretiyle bunların tanzim edilmesi ve nihayetinde belirli günler ve geceler dediğimiz, yani bir gün ibadet ediyorsun, bin yıllık bir sevap kazanıyorsun. Bir gün ibadet ediyorsun, bir senelik sevap kazanıyorsun. Yani Allah Teala size o bir seneyi, o bir ömrü doldurmuş gibi hanenize sevap yazıyor. Bunlarla devam ettiriyor ve konuyu bu şekilde oluşturuyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Burada şununla ifade etmek gerekiyor da, başında o günler ve gecelerle alakalı meseleye geçmeden önce belirtelim. Bir Müslümanın hayatı sabahleyin namaz ile beraber başlar diye bir algı ve esasında böyle diye bir olgu var. Ama bir Müslümanın hayatı gece başını yastığa koyduktan sonra da devam eder. Sabah namazıyla da devam eder. Yani kişinin uykusu gününün sona erdiğini göstermiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece ibadetiyle ve gece uykusuyla alakalı rivayetleri Hazreti Ayşe naklederken, böyle tabiri caizse bugünkü ifadeyle bölük pörçük bir uykusu var. Yani namaz kıldığı kadar uyuyor, uyuduğu kadar namaza kalkıyor. Yani gece 3-4 defa kalkıyor, ibadet ediyor. Teheccüd namazını kılıyor ki teheccüd namazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için vacip olan bir namaz. Ümmet için sünnet olan bir namaz. Müekked bir sünnet. Tekrar uyuyor, istirahat ediyor yani. Tekrar kalkıyor, ibadet ediyor. Yani orada nefsine bir paye vermek ve nefsini başımı yastığa koydum. Günün bütün sıkıntısını, günün bütün stresini, günün bütün yorgunluğunu, zahmetini, meşakkatini bir kenara koydum. Başıma da yastığa rahatça koydum. Böyle güzelce deliksiz bir uyku uyuyayım diye bir maksadı ve günlük bir uyku profili yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Sürekli nefse rağmen, nefis böyle tam bugünkü tabirle REM uykusu dediğimiz derin uykuya geçeceğinde kalkıyor, Allah Teala'yı zikrediyor. Allah Teala'ya ibadet ediyor. Kimi zaman ibadet ederken gözünden akan yaşlarla toprak ıslanıyor, alnı ıslanıyor. Bundan dolayı İmam Gazali şöyle bir nakilde bulunuyor. Selef ulemasının adeti sabah imsak vaktinden önce, yani sabah ezanı okunduğunda, sabah namazı henüz durulmaya başlamadan önce günlerini, gündüzlerini camide başlatmaktır. Yani sadece ezan okunup vakit namazı kılınacağında, sabah namazı kılınacağında 5 dakika kala gitmek şeklinde değil. İmsak vakti girdiğinde sabah namazını ve sabah ezanını camide karşılamak. Selefin adeti bu şekilde. Tabiinden iki alimin bir konuşması var karşılıklı. Diyor ki tabiinden bu zat, mescide henüz güneş doğmadan, daha doğrusu henüz imsak vakti girmeden, sabah namazı vakti girmeden mescide girdim. Orada Ebu Hureyre'nin benden önce oraya vardığını gördüm. Yani sabah imsak vakti, bugün işte imsak vaktinin girdiği saate hesap ediniz. Ondan bir 15-20 dakika önce gidiyor. Orada Ebu Hureyre'nin mescitte ibadet ettiğini görüyor. Diyor ki Ebu Hureyre, senin bu saatte ne işin var? Niçin sen bu saatte geldin? Yani seni bu saatte evinden çıkarıp daha henüz sabah namazı vakti girmeden camiye getiren şey nedir diye sordu diyor. O da diyor ki, ya Ebu Hureyre soruyor, tabiinden bu kişi de diyor ki sabah namazını kılmak için, yani başka bir maksadım, başka bir derdim. Ben ticarete uğraşmıyorum, dükkan açmak için gelmedim ve herhangi bir kimseyle buluşmak için de gelmedim. Beni bu saatte evden çıkaran ve buraya getiren şey sadece sabah namazıdır diyor. Ebu Hureyre de diyor ki buna mukabil, o halde sana müjdeler olsun. Bizi bu saatte henüz imsak vakti girmeden, yani sabah namazı vakti girmeden camiye getiren şey şu düşüncedir. Bu saatte sabah namazı vakti daha girmeden namaza geldiğimiz zaman biz kendimizi Allah Teala'nın yolunda cihad etmiş veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bir gazveye katılmış gibi mesrur addederdik. Bu saatte vakit henüz girmeden sabah namazını camide karşılamayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile gazveye gitmek veya cihada katılmakla eşdeğer görürdük diyor. İmam Gazali de diyor ki buradan hareketle, bir Müslüman, yani selefin adeti sabah namazını ve sabah namazından önceki vakti camide karşılamaktır. Camide namazı beklemektir. Hiç kimsenin olmadığı, gecenin karanlığının çöktüğü, birbirini insanların görmediği, ibadetlere riyanın bulaşmadığı o vakitte bir kimsenin rızaen lillah camiye gitmesi, Ebu Hureyre ve ashab-ı kiram nezdinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmekle eşdeğer olarak görülüyordu diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Şimdi burada mukaddimede bahsettiğiniz, malum 3 aylara girdik. Recep ayını idrak ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Perşembe günüydü hatta. Regaib kandilini idrak ettik. Önümüzde inşallah 27. gününce gecesinde Miraç kandili var. Ama 27 gecesinden önce İmam Gazali şunu söylüyor. Recep ayının ilk gecesi, ilk cuması daha doğrusu, oldukça önemlidir. Regaib kandilidir. Bir de 15. gecesi vardır. Regaib kandilinden sonra Recep ayının tam ortasındaki gece. Onunla alakalı bazı rivayetler naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin verildiği gün olarak ifade ediyor. İmam Gazali Recep ayının tam ortasındaki günü Nısf-ı Recep diye belirtiyor. Daha sonra 27. gecesi şeklinde, yani Miraç kandilinin vuku bulduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Miraç hadisesiyle Allah Teala'nın huzuruna arz edildiği, o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Teala'nın cemaliyle müşerref olduğu, İsra ile taltif edildiği ve İsra suresinin de hakkında nazil olduğu gece inşallah önümüzdeki haftalarda idrak edeceğiz. Ancak burada şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Bunlar detaylı olarak konuşacağız ama bu gün ve gecelerle alakalı günümüzde bunlar caizdir veya caiz değildir, bidattır veya değildir diye çok fazla ihtilaf var.
O gecelerde herhangi bir ibadet yapılması noktasında mı?
O gecelerde ibadet yapılması ve
ya da kutlanması.
O gecelerin meşruiyetiyle alakalı. Böyle bir gece yoktur diyor mesela. Böyle bir gecenin meşruiyeti yoktur diyor.
Burada şöyle bir temel eleştiri yapılıyor. Yani bu milli piyango gibi ya da işte piyango gibi bir güne işte 1000 yıl ecir verilmesi, işte bir gün ibadet edeceksin, bir aylık sevap alacaksın hesabı, bu hayal satmak gibi bir şey falan diyenler oluyor aşağı. Bu konularda tabii, hani bu insanları maalesef kandırdıklarının en net delili bu önemli gün ve gecelerdir diyenler oluyor. Ne dersiniz?
Hatta siz biraz giriş yaptınız. Bunun daha da ötesinde şunu söyleyenler var. Yani Allah Teala böyle bir maksattan ve böyle bir ifadeden muhafaza buyursun, ahlak bozan hadisler diyor adam mesela.
Evet.
Bunu neye bağlıyor? Sahih olarak rivayet edilen, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, cumaya giden bir kimse bir sonraki cumaya kadar küçük işlemiş olduğu günahlar affedilecektir diyor. Adam bunu alıyor mesela, diyor ki böyle bir hadis olabilir mi veya böyle bir durum gerçekten gerçeğe yansıtabilir mi? Bir kimse bir cumaya gidecek veya bir bayram namazına gidecek, bir sonraki bayram namazına kadar, bir cumaya gidecek, bir sonraki cumaya kadar, bir hafta boyunca her türlü günaha girecek, her türlü fuhşiyatı işleyecek, her türlü münkeratı işleyecek. Sonrasında da cumaya gittim diye bu kişi affedilecek, zina edecek Allah korusun, haram yiyecek, faiz yiyecek, iftira edecek, yalan söyleyecek. Sonrasında cumaya gittim diye bu kişi affedildiğini ümit edecek. Bunlar diyor kişi, bilindik de birisi maalesef ama maksadı niyeti belli. Efendim yani adının veya soyadının İslam olması bir şey değiştirmiyor o kişilerin. Ahlak bozan hadisler diye bunları lanse ediyor, yansıtıyor mesela. Şimdi bu hadis-i şeriflere bu gözle bakan bir kimsenin değil Kadir Gecesi'ne ulaşması, böyle bir günün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tebşir edilmesi bile onun için bir şey ifade etmiyor. Yani Müslümanlıkta garanticilik yoktur. Yani ben her türlü, çok affedersiniz, her zeyi yiyeyim, her türlü günaha ve münkerata, fuhşiyata tevessül ve teşebbüs edeyim, arkasından bir tane Kadir Gecesi'ne, bir tane efendim cuma namazına, bir defa bayram namazına, bir defa Miraç Gecesi'ne denk geleyim, bütün günahlarım affedilsin. Nasıl olsa bizlerin bütün günahlarını sıfırlayan bir mantık, bir ilah var şeklinde bir durumu ifade etmez bunlar. Bundan dolayı bu hadis-i şeriflerin maksadı, bu hadis-i şeriflerin Müslümanları nasıl motive ettiği, neye teşvik ettiği, hangi tür bir kulluğu bizden sergilememizi beklediğini anlamaksızın, bu hadis-i şeriflerin bir Müslümanın dünyasında nasıl yankı bulduğunu ve bizi İslam'a nasıl bağladığını, Allah Teala'nın rahmet ve merhametini nasıl tecelli ettiğini görmeksizin yapılan yorumlardır. Şimdi şöyle düşünelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahih rivayettir bu. Bir kimse herhangi bir iyilik yapmayı düşündüğünde, bakınız henüz yapmadı,
Yalnızca düşündü.
Aklından ve kalbinden falanca kardeşime, işte Safa kardeşime bir kalem hediye edeyim diye düşündüğünde Allah Teala bu kimseye bir sevap yazar. Bu kişi o işi yaptığında Allah Teala'nın yazmış olduğu sevap birden 700 katına kadar çıkar buyuruyor. Hadis-i şerifte geçiyor bu. Yapmaktan vazgeçtiğinde yine o kişiye o sevap yazılmaya devam eder. Bir kimse bir kötülük yapmayı düşündüğünde herhangi bir günah yazılmaz. O kişi yapmayı düşündüğü günahı işlediğinde ise sadece yapmış olduğu günah kadar günah yazılır. Bir defa günah işlediyse bir günah yazılır. 700 katına
yazılmıyor.
Kadar. Düşündüğünde yazılmıyor. Kişi işte
işlemeyi düşündü ve işledi.
Faiz yemeyi düşündü mesela ama faiz yemedi. Bu kişinin herhangi bir günahı yoktur.
Yok.
Çünkü o fiili bil fiil işlemiş değildir. İnsanlar kesbettiklerinden dolayı günah veya sevap kazanmış olurlar. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin son ayetinde. Şimdi bir kimse düşündüğü günahı işlediğinde o kişiye sadece bir günah yazılır buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hani buradan şuraya geleceğim. Bir kimse bir ibadet ettiğinde, bir ibadet etmeyi düşündüğünde, o düşüncesini fiile döktüğünde bu kişinin bir katından 700 katına kadar yazılacak olan bir sevap var. Bu Allah Teala'nın rahmetini, merhametini, kullarına olan muhabbetini ve merhamet nazarının ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. Sebekat rahmeti gazabi hadisi kutsisinde geçen durumun, kulların herhangi bir fiil, herhangi bir ibadet, herhangi bir amel yaptıklarını Allah Teala'nın bütün rahmet ve merhamet kapılarını açtığını gösterir. Hani Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Kulum bana bir adım gelsin, ben ona 10 adım giderim. Kulum bana bir yürüyerek gelsin, ben ona koşarak giderim buyuruyor. Allah Teala hadis-i kutsiyle Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu bizlere naklediyor, beyan ediyor. Şimdi bütün bu durumları görmeden innel hasenat yuzhibne seyyiat ayet-i kerimesini görmezden gelince Allah Teala'nın kullarına olan merhametini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan şefkat ve muhabbetini bir kimse ahlak bozan hadisler, ahlak bozan durumlar, rivayetler diye, yani Hazreti Peygamber'in peygamberliğine olan kinini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri üzerinden yansıtabiliyor. İçindeki kazuratı, çok affedersiniz böyle içindeki pisliği olduğu gibi hadisler üzerinden boşaltabiliyor. Bunun İslam'la, Müslümanlık'la, Müslüman hassasiyetle hiçbir alakası yoktur. Ve bunun bir diğer yansımasıysa işte İslam'da kaza namazı yoktur. İslam'da mübarek gün ve geceler yoktur. İslam'da şu rivayet yoktur, bu rivayet yoktur. Ya bunları Allah Teala ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdi. Bizlere de sahih olarak geldiyse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkati veya Allah Teala'nın merhameti bir Müslümanı niçin bu kadar rahatsız edebilir? Yani bizler Allah Teala'nın merhametine ve rahmetine muhtaç olan kullarız. Hazreti Peygamber'in hadislerini bu şekilde nahoş ve yani namüsait bir şekilde, yani onura, haysiyete ve ahlaka yakışmayan surette tavsif edebilen bir kimse de Allah Teala'nın rahmetine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatine muhtaç. Ama bu kişi sanki ahireti kazanmış ve kendisi cennetle müjdelenmiş gibi Peygamber'in bu hadisi yoktur, Allah Teala'nın böyle rahmeti yoktur diye zülfiyare dokunacak şeyler söyleyebiliyor.
Bir de taraftan Allah adına haşa düşünen insanların da çok olduğunu görüyoruz. Geçenlerde bir böyle bir cümleye isabet ettim. Allah böyle küçük şeylerle ilgilenmez, uğraşmaz diyor mesela. Haşa, bir yönlendirir gibi sanki. Allah böyle bu kadar küçük şeylerle uğraşmaz, ilgilenmez. Sanki uğraşırsa, ilgilenirse noksanlık zuhur edecekmiş gibi bir şey ortam oluşturarak bu kadar küçük günahlarla uğraşmaz demek istiyor yani. Bu nasıl bir yaklaşım acaba, nasıl bir kafa yapısı, anlamadım. Hani bizim yaşadığımız İslam'ın, Müslümanlığın bir şeyi var, kuralları, kaideleri var. Burada yaptığın zaman bazı şeyler günah, bazı şeyler sevap. Küçük sevap olunca Allah Teala uğraşıyor da küçük günah olunca uğraşmıyor mu? Ya da işte neye göre küçük, neye göre küçük, büyük? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Anlamak gerçekten güç bir yerde. Siz denk geliyor musunuz hiç böyle bu tarz hem İslami işte konularda bilgisi olmayıptan kastım şöyle, herkesin elbette ki fikri ve bilgisi bir düzeyde var, fakat uzman olmadan diyeyim, uzman olmadan bu konuda bir şekilde tahfif etmek zannederim çok sıkıntılı bir şeydir.
Çok sıkıntılı. Bu kişiler, dediğinizde devamla söylüyorum, kendilerini güya Kur'an-ı Kerim'den hareketle Müslümanlığı yaşayan, Kur'an İslam'ıyla, onların bir ifadesi var, indirilen din, uydurulan din diye bunu ifade ediyorlar maalesef. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, onu yaşayan ashab-ı kiram efendilerimizin hayatı, bunu bize nakleden muhaddislerin rivayetleri, bizlere nasıl yaşayacağımızı fıkıh ve içtihatla, fetvalarıyla hayatımızı tanzim eden müştehitlerin fetvaları, onlara göre uydurulan din. Kendilerine tabi olduysa, yani sözüm ona, indirilen din. Böyle bir kast sistemi gibi sınıflandırarak Müslümanlığı ikiye bölüyorlar. Güya Kur'an-ı Kerim'den hareketle Müslümanlık tanzim ediyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Allah Teala 49. ayet-i kerimesinde ahiretteki durumdan, mücrimlerin durumlarından bahsediyor. Kendilerine amelleri arz edildikten sonra diyecekler ki diyor, وَيَقُولُنَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا. Şimdi diyorlar ki bu nasıl bir kitaptır ki işlediğimiz küçücük, basit, bu da olur mu canım, bunu da yazmak için melek zahmet etmekten imtina eder diyecek küçücük, basit şeyler veya çok büyük günahlar bile yazılmış. Hiçbir şey es geçilmemiş. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, yapmış olduğu bütün işleri orada kendilerini beklerken görecekler. Dolayısıyla Allah Teala eğer bir kimseyi hafizan Allah cehenneme atıyorsa, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا, hiçbir kimse Allah Teala zulmetmez. Veya diğer bir ayet-i kerimede meleklerin, kiramen katibin meleklerinin yazmış olduğu amellerimizle alakalı, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا رَقِيبٌ عَتِيدٌ, yapmış olduğunuz veya söylemiş olduğunuz her fiilden veya her sözden dolayı sizin yanınızda hazır olan, rakip olan, murakip olan melekler vardır buyuruyor Allah Teala. Bu sebeple bir kimse eğer İslam'ın önemli rükünlerinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden ve hadislerinden İslam'ın özünü ve önemini teşkil eden hususlarından birini inkar ediyorsa bunu ilelebet sürdürmesi ve götürmesi ve bunu sağlam bir temele oturtması mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi karşısına Allah Resulü'nü ve İslam'ı yani Kur'an'ı yani Allah Teala'nın kendisini alıyor demektir. Ve nihayetinde Allah Teala bu kimselerin önünde veya sonunda yapmış oldukları şeyler sebebiyle ayaklarını kaydıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayağa kayanlarla alakalı şöyle buyurur. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Onlar sapıttılar, ya onlar yoldan çıktılar. İradi ve ihtiyari olarak farklı yollara, başka yollara gitmeyi tercih ettiler. Allah Teala da bu kimselerin tercihinden, seçmelerinden, bu kimselerin fiillerinden, amellerinden ve niyetlerinden hareketle onların ayağını kaydırdı buyuruyor. Hakikatte ayağını kaydırmayı isteyen Allah Teala değil. Ama bu kimseler sapıttığı için Allah Teala o kimselere sapkınlığın yolunu açıyor. Emali diye bir Siracettin el-Uşi'nin Hicri 6. asır Mavera-un-Nehir fakihlerinden Siracettin el-Uşi'nin Emali diye bir akide kitabı vardır. Orada bunu beyan eder. Allah Teala günaha razı değildir. Ancak günah işleyecek olan bir kimseye de o yolu açar. Neden? Çünkü bir kimse dünyada ihtiyari olarak günaha girer. İhtiyari olarak tabii seçerek, arzu ederek ve kendi tercihiyle günaha girer. Kendi tercihiyle ihtiyari olarak sevap işler. İnsanı hayvanlardan ve meleklerden ayıran hususiyet de budur demişti zaten İmam Gazali.
Evet sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizi doldurduk. Bu hafta bendenizde biraz hasta olarak, biraz böyle sesimde kısık olarak dinleyenlerin karşısına çıktım. Onlardan da programın sonunda özür dileyerek size teşekkür edeyim. İnşallah yeni bir Gazali Mektebi'nde buluşmak dileğiyle deyip sözü size bırakıyorum. Hoşçakalın.
Bu vesileyle Allah Teala sizlere sesinize ve kendinize kuvvet versin. İslam'a, kalem ve kelamınıza hizmet etmeyi lütfetsin Safa kardeşim. Şifalar versin inşallah.
Allah razı olsun hocam. Hürmetler.